Bütün Yolları Beşiktaş'a çıkanların programı Serence Bey'den Beşiktaş'a hoş geldiniz. Sunucularımız Ahmet Uysal ve Batuhan Ekşioğlu ile birlikte Beşiktaş gündeminin nabzını tutmaya hazırsanız başlıyoruz.
Sevgili Beşiktaşlılar, Serence Bey'den Beşiktaş'a hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Uysal. Ve yanında partnerim sevgili Batuhan Ekşioğlu ile beraber yepyeni bir podcast ile karşınızda olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş'ımızın gündemini birlikte yorumlayacağımız bir programla karşınızdayız. Sevgili Batuhan, hoş geldin.
Ahmet, selamlar. İlk podcast, ilk yayın. Herkese iyi dinlemeler. Umarım keyif alacakları bir 20-25 dakika dolu dolu, futbol dolu bir 25 dakika onları bekliyor olur. Umarım keyif alır dinleyen herkes. Sana da çok teşekkür ediyorum bu podcast ortamı için. Serence Bey platformumuzda hayırlı uğurlu olsun.
Hayırlı uğurlu olsun. Ben teşekkür ederim. Aynen söylediğin gibi sanki Serence Bey yokuşundan çıkmışız da yürüyerek sohbet ede stadyuma gidecek bir sürede sohbetimizi yapacağız inşallah. Serence Bey platformumuzun da ilk içeriği olmuş olacak. Sürekli bir şekilde podcast yayınlarımız devam edecek. Sevgili dinleyenlerimizi de takip etmeye davet edelim. Farklı platformlarda bize ulaşabilirsiniz. Bunun detaylarını zaten programın notlarına da ulaşacaksınız. Evet sevgili Batuhan, nasılsın, iyi misin?
İyiyim abi, teşekkürler. Güzel, güzel gidiyor. Yoğunluk var biliyorsun. Proje, siteyi, işte uygulamaları, sosyal medya hesapları hepsini bitirdik sayılır. Birkaç gün içerisinde. Yani dinleyicilerimiz büyük ihtimalle bu yayını 2 ya da 3 gün sonra dinleyecekler biz çektikten sonra. Onlara da umarım bizden istedikleri verimi alabilecekleri bir platform yaratmış oluruz. Doğru Beşiktaş haberlerini, futbolun doğrularını, Beşiktaş'ın sağ içindeki, sağ dışındaki durumunu takip edebilecekleri hem Space yayınlarıyla, hem podcast yayınlarıyla, hem application'lar üzerinden iOS ve Android'de, hem de serencebey.com.tr adresinden takip edebilecekleri güzel bir platform oluşturabiliriz onlara diye umut ediyorum. Yazında burada seninle beraber özellikle Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nı ve transfer dönemini çok özel konuklarımızla burada değerlendireceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Umarım keyifli olur. Dinleyen herkes de keyif alır.
Kesinlikle ya. Ben projeyle alakalı çok heyecanlıyım. Yani uzun haftalardır, aylardır seninle bunun üzerine çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla beraber. Ben de aynı şekilde çok heyecanlıyım. Beşiktaşlılara, Beşiktaş'ı takip edenlere, sevenlere güzel içerikler sunabileceğimizden ben de eminim. Bu yönde gayretlerimiz, özgün kendi içeriklerimizi Beşiktaş'tan'ın sevdiği kişilerle konuşarak onlara en doğru, en yeni havadisleri bir taraftan vererek, bir taraftan da güzel içeriklerle onları eğlendireceğimiz, güzel vakit geçirebilecekleri bir platform hazırlıyoruz. İnşallah da buna vakıf oluruz. Yani bu yönde bütün çabalarımız, gayretlerimiz bu yönde. Gerçekten tatlı bir heyecan var. Uzun yıllardır radyoculuk yaptım. Yayıncılık yaptım farklı platformlarda freelance olarak. Ama bu Beşiktaş için yola çıktığımız bir yolculukta gerçekten sanki yeni başlamış gibi bir heyecan var benim de içimde. Bu bağlamda benimle bu yolculukta birlikte olduğun için sana da çok teşekkür ediyorum sevgili Batuhan. İnşallah sırt sırta vererek bize katılacaklarla beraber çok güzel bir yola çıkıp inşallah da güzel bir menzile ulaşacağız diye umut ediyorum.
İnşallah.
Şimdi bu Beşiktaş tabii gündem çok yoğun. Beşiktaş'la alakalı hemen oradan girelim. Yani sevgili Santos hocamız, başkanımızın çok güzel bir vedalaşmasıyla takımdan ayrıldı. Bununla birlikte hem transfer konusunda hem de yeni hoca konusunda bir hareketlilik de var. Bu konuyla alakalı ne demek istersin, ne söylemek istersin? Nedir son
durum? Hoca durumu şöyle Ahmet. Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile kesin olarak o devam edilecek. Yönetim zaten bunu söyledi. Yani taraftarda artık bir hoca beklentisinin olmaması lazım Haziran'a kadar. Yeni hocamız gelirse Haziran ayında gelir. Ya da işte Temmuz'da da gelebilir, bilmiyorum. Hani Avrupa Şampiyonası'nda mı bekleyebilirler? Oradaki duruma da bakabilirler diye düşünüyorum ama bizim şu anda Avrupa kupalarına katılabilecek, yani UEFA Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'ne katılmayı garantileyecek pozisyona erişmemiz gerekiyor ki yani yeni hocamıza bir proje önümüzdeki sezon için sunabilelim. Hani bu Beşiktaş yöneticisinin beyanatıdır. Biz bu sene kupaya kanalize olduk. Kupayı alıp önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'ne katılıp hocamıza da bununla ilgili bir proje ve bütçe sunacağız dediler. Ben artık hoca isminin sürekli Şenol Güneş, Sergen Yalçın hatta Slaven Bilic özelinde dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani son işte 10 sene içerisindeki diyeyim 3 hocamız ben bu isimler özelinde dönmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Artık yenilik, yeni bir hoca, yeni bir anlayış, yeni bir sistem, yeni bir oluşum, yeni bir zaten kadro kurmamız gerekiyor. Kadronun durumunu zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden umarım doğru bir profil adayla yönetimimiz dikkatli bir şekilde buna zemin hazırlar. Çünkü hata yapma şansları yok. Yani eğer yine bir hatalı bir tercih ya da doğru olmayan tartışmaya açık bir hoca gelirse ve başarısızlık gelirse bu yönetime de yazar. O yüzden yönetimin artık hata yapma şansı yok. O yüzden onlar da zaten acele etmeyerek sezon sonunu çıkartıp sezon sonu doğru hamleyi, doğru hocayı, doğru kadro yapılanmasını kuracaklardır diye düşünüyorum ben.
Bazı yorumlarda gördüm özellikle sosyal medyada. Madem Serdar Topraktepe devam edecekti niye hoca getirdiler diye de bir fikir var ortada. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? O dönem çok kolay değildi bunu savunmak.
Tabii ki yani şöyle şimdi Rıza Hoca'nın başarısızlığından ötürü ben de dahil ki ben hani son bir iki maça kadar Rıza Hoca'ya karşı hani hala ya bu sezonu Rıza Hoca ile bitirelim şeyindeydim ama hocanın açıklamaları üstüne alınan kötü sonuçlar takımın oynamayışı hocanın sonunu getirdi. Rıza Hoca gitti sonrasında herkes hoca istedi. Herkes yani Şenol Güneş'i tekrar getirelim diyenler bile oldu o dönemde. Şimdi daha fazla var. O dönem çok fazla yoktu ama yine vardı. Sergen Yalçın gelsin diyen çok fazla bir taraftarımız vardı. Şimdi yabancı hoca isteyenler, ben gibi yabancı hoca isteyenler vardı. Ki Santos isim olarak iyi bir isim. Ama doğru kadroya gelmedi, doğru oyunu oynatmadı. Belki hem hoca kötüydü, oyuncularla uyum sağlayamadı. Oyuncular zaten kötü. Yani Samet Hoca'nın söylediği çürümüş bir kadro yapısı lafı bence sonuna kadar haklı. Çünkü bu oyunculara altın da desek değerlerinde bir şey değişmeyecek. Çürümüş de desek değişmeyecek. O yüzden benim gördüğüm şu anda bu taraftar baskısıyla hoca getirildi ve Serdar Hoca ile devam edilmedi. Taraftar baskısıyla da ve yönetimin de gördüğü kadarıyla işte 85'te Umut Meraş'ı oyunu alıyorsa kurtarıcı olarak gol araman gereken bir yerde Santos Hoca burada zaten fiş çekildi ve Santos Hoca ile yollar ayrıldı. Yani ben o dönemle şu dönemin arasında çok fark olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten kupada hala iddialı konumdayız. 3 maç kaldı kupaya. Sadece 3 maçı galip gelip kupayı alacağız. Bu kadar basit. İki Ankara gücü içeride dışarıda. Sonra da final. Tek maç usulü. Yani o yüzden ben çok şey yapmıyorum Ahmet. Bu keşke hoca gelmeseydi söylemini doğru bulmuyorum. O gerekliydi o dönem. Şu anda da Serdar Hoca ile sezonu kapatmak gerekti. Çünkü Nisan ayındayız. Nisan'ın 17'si, 18'i. 18 Nisan yani bir ay için o hocayı yıpratmaya, bu kadroyla o hocayı oynatmaya hiç gerek yok. Yeni hoca hemen gelsin isteyenler de var çünkü. Ben hocayı yıpratmayalım diyorum. Serdar Hoca altyapıdan yetiştirdiği Beşiktaş'ın öz evlatlarıyla bir harman oluşturup bu sezonu geçirip kariyerine de bir kupa katar. Umarım Serdar Hoca'nın title'ında da bir Türkiye Kupası zaferi olur. Ona da başarılar diliyorum. Umarım Allah yardımcısı olur. Çünkü çok ihtiyacımız var. Diliyorum Beşiktaş bu sezon kupayı kazanıp seneye Avrupa'ya gitmeyi garantiler.
İnşallah. Yönetimin tutumunda böyle bir esneklik seziyorum ben. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Santos'un gelişinde sevgili Hasan Arat'ın söylemlerinin çok büyük etkisi var. Çünkü büyük bir vizyon çizdiler. Çok büyük vaatleri vardı. Hansi Flick ismini kendi ağzından zikretmişti. Bu isim ağzından çıktıktan sonra onun çok altında isimlere gidildiği zaman bunun direkt bir başarısızlık olarak adlandırılacağını da bildikleri için bu işte aportta bekleyen bazı çevreler var, sen de biliyorsun. Burada Santos'un gelmesi biraz onunla ilintiliydi. Ben açıkçası buna rağmen sezon bitmeden hocayı göndermelerini ve aldıkları kararı bir bakıma yanlış olduğunu kabul edip daha fazla zarar vermeden böyle bir dönüş yapmalarını, bu esnekliklerini ben doğru buluyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun bir yönetim tarzı bakımından?
Yani şöyle söyleyeyim Ahmet, şu anda içerideki yapısal durum Beşiktaş'ın kurumsallıktan uzak yönetilmiş olması yıllardır. Yani bu 3 sene 5 senelik bir şey değil. Bu gerçekten çok uzun zamandır böyle. Aynı zamanda işte kadronun kötü kurulması, camianın mutsuzluğu, bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman, yani bu yönetime hani Fikret Orman nasıl geldiğinde feda demişti, hatırlarsın.
Evet.
Bu dönemin geldiği şart ve vaziyet Fikret Orman'ın geldiği dönemden bence çok daha kötü. Yani çünkü Fikret Orman'ın elinde en azından kurtulabileceği oyuncular vardı. Kadroda boşluk vardı. Dilediği gibi rahat transfer yapabiliyordu. Tamam, belki çok paramız yoktu, yine borçluyduk ama bu kadar sağlam kontratlar bayılmış 17 tane yabancı oyuncu yoktu. Yani Fikret Orman'ın karşılaştığı manzarada. Şu anda Hasan Arat'ın karşılaştığı manzara gerçekten çok kötü. Yani 17 tane 18 hatta, işte Gezal'ın sözleşmesi bitiyor. Worrell kiralık gidiyor. Onana geri dönecek. Rozier geri dönecek. Montero geri dönecek. Hasic geri dönecek. Bunları da saydığın zaman yani çok ciddi bir yabancı oyuncu sıkıntısı var Beşiktaş'ta. Şimdi bu oyunculardan kurtulmak, işte Rebic hiç faydalanamadık. Oxlade Chamberlain sakat. Şimdi bunları düşündüğün zaman yani bu yönetimin zaten radikal kararlar alması lazım. Bu yönetimin aldığı kararların sorgulanmaması lazım. Yani ben şu anda o noktadayım. Ben ne zaman sorgularım bu yönetimin aldığı kararları? Eylül ayında başlarım sorgulamaya. Yaz transfer döneminde ne yaptınız? Şimdi Rebic gitmiyorsa, Oxlade gitmiyorsa ben paramı isterim kardeşim. Aboubakar gitmiyorsa ben paramı isterim kardeşim. Feshetmiyorum sözleşmemi, anlaşarak verin benim tüm maaşımı, öyle gideyim diyorsa, şimdi Rebic'in kalan sözleşmesi, Aboubakar'ın kalan sözleşmesi, Oxlade Chamberlain'in, Amartey'in, Kolei'nin, Masuaku'nun, Rozier'in, Onana'nın, bunların hepsinin sözleşmelerini alacakları parayı düşündüğün zaman Ahmet, ortada çok ciddi bir yük var. Yani bizim
gerçekten
bizim kaldırabileceğimiz bir bütçe değil. O yüzden ben yani bu yönetime şey de demem. Hani işte 15 transfer yapmanız gerekiyordu. Siz 5 tane yapabildiniz, kötüsünüz, gidin de diyemem. Bu yabancı oyuncuların durumuna bağlı. Umarım Hasan Arat ve ekibi bunlarla ilgili de çalışma yapıyordur. Çünkü sadece transfer, gelecek oyuncular değil. Gidecek oyuncuların da nasıl gideceği, onların menajerleriyle olan görüşmeler, bunlar da çok önemli. Umarım bu hamleleri doğru bir şekilde yapıp Beşiktaş'ın en menfaatine olabilecek şekilde yazında doğru transferleri getirirler. Çünkü artık hata yapma şansları yok, biraz önce de söylediğim gibi. Yani Santos'ta evet gelirken de bir karar verdiler ki bence verilebilecek bir karardı. Yani Santos güçlü bir figürdü. Şartlarını da okuduğun zaman parasal olarak çok da zorlayacak Beşiktaş'ı bir para almadı yani baktığında. Giderken de doğru karar verdiler. Gayet radikal davrandılar. Hiç ya bu sezonu Bojel'e çıkartalım falan demediler. Onlar da direkt kestirip attı. Umarım seneye bu hatalar olmaz. Seneye futbol şansı da bizimkilerin yanında olur.
İnşallah. Peki Hasan Arat ve ekibinin gelir gelmez futbolla alakalı kurdukları yapıyı nasıl buluyorsun? Şimdi orada daha önce ortada olmayan bir pozisyon yaratıldı. Futbol genel koordinatörü, futbol genel direktörü gibi sevgili Samet Aybaba ile beraber. Aynı zamanda yönetimde Feyyaz Uçar var. Yani bu ikiliye futbol bir bakıma teslim edildiği gibi bir durum vardı yönetim gelir gelmez. Şu anda geldiğimiz noktada transfer komitesi diye bir grup açıklandı yönetim tarafından. O grubun içinde Samet Aybaba yok. Samet Aybaba'nın yine bu transferler gelmeden hemen önce bir açıklaması var. Futbolun patronu benim, anahtar benim elimde, gelecek teknik direktör de benim altımda olacak gibi bir söylemi vardı. Biz daha sonra transferler yapılırken Samet Aybaba'yı bir adım geride gördük. Başkanla sevgili ikinci başkanımız Hüseyin Yücel'i daha ön planda gördük. Keza hocanın ayrılma noktasında da biraz yönetimin daha ağır topa girdiğini hissettik. Bu ilişki sence uzun soluklu olabilecek mi, yoksa burada yine farklı bir rotasyona gitme ihtimalimiz var mı? Özellikle de sportif direktörle görüşülüyor, yabancı network'e olan söylemleri var. Bunu topça nasıl değerlendiriyorsun?
Ya ben Samet Hoca'nın transfer komitesinde neden olmadığını sordum özellikle. Merak ettim bunu. Dedim ki hani neden Samet Aybaba transfer komitesinde değil. Bu konuyla ilgili şöyle bir yanıt aldım. Yani Samet Aybaba bir profesyonel olarak hizmet veriyor. Ve transfer komitesinde sadece yöneticiler var. Yani yönetimde olan Hasan Arat'ın listesinde seçilen yöneticiler var. Transfer komitesi bu isimlerden oluşuyor dediğimde. Feyyaz Hoca neden burada yok? Yani Feyyaz Hoca'nın, çünkü ismi açıklanmadı biliyorsun. Evet. Feyyaz Hoca orada olmayanlardan. Feyyaz Hoca neden yok dediğimde, Feyyaz Hoca'nın görev tanımı futbol basın sözcülüğü. Yani Feyyaz Hoca hem basın sözcülüğü hem de Samet Hoca ile beraber yönetimin arasındaki köprüyü oluşturan, futbolcularla yönetim arasındaki köprüyü oluşturan Samet Aybaba o pozisyonda olduğu için zaten bir görev tanımı vardı. O yüzden transfer komitesinde yok, ama yine de Samet Hoca ile beraber zaten raporları onlar sunuyorlar transfer komitesine. Yani onlar izliyorlar, onlar bakıyorlar futbolculara diye bir yanıt aldım. Yani Hasan Arat kurumsal bir yapı kurmaya çalışıyor. Yani ne kadar Türkiye'deki futbol şartlarında bu çok mümkün olmasa da Hasan Arat elinden geldiğince bunu yaratmaya çalışıyor. İşte bir Bayern Münih modeli, işte başkanından futbol şube sorumlusuna, işte herkesin eski futbolcusu, eski sporcusu olduğu bir ortam yaratan. Türkiye'de zaten bu hiç görülmemiş bir şey. Yani başkan eski basketbolcumuz, işte futbol genel koordinatörü eski futbolcumuz, kaptanımız, futboldan sorumlu basın sözcümüz, eski forvetimiz, oyuncumuz. Yani baktığınız zaman gerçekten içeride böyle bir yapı oluşturuluyor. Bu benim hoşuma giden bir yapı. Son günlerde de Samet Hoca'nın söylemlerine karşı ona da çok bir eleştiri oldu. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bu oyuncuların övülmeyi hak eden bir tarafı yok. Yani bu oyuncular, bunlara altın da desen, siz kartalsınız, siz kralsınız, çok iyi de desen, bu oyunculardan hiçbir şey olmayacak. Bu kadro tamamen yenilenmeli. En az 17-18 oyuncu gönderilmeli. Yerli yabancı dahil buna. O yüzden ben şu anda Hasan Arat'ın ve Samet Aybaba'nın ve Feyyaz Hoca'nın ve futbol şube sorumlusu olan, yani transferden sorumlu olan yöneticilerimizin de işinin ehli ve işini doğru yaptıklarını düşünüyorum. Zaten bunu yaz transfer döneminde gelecek oyuncularla da göreceğiz.
Yani burada tabii Samet Aybaba'ya yapılan eleştiri, yapmış olduğu çıkışla alakalı normal şartlarda belki doğru olarak değerlendirilebilir. Ama içinden geçtiğimiz sezon öyle bir sezon ki, hani hiçbir şekilde, yani dediğin gibi altında desen, yüceltmeye çalışsan üstüne kapatabileceğin bir durum yok. Yani zaten transfer piyasasında insanların artık bilmediği bir konu yok. Bütün datalar, veriler ortada. Sezon boyu oyuncu ne yapmış, ne etmiş, sakatlık raporları, istatistikleri, genel takımın yapısı, başarısı, her şey ortada. Yani neye göre zaten sen bir oyuncu yüceltip yani daha aşağı çekebilirsin ki? Yani bu bir şey değiştirmeyecektir bu durumda. Hani her şey süt liman gider, hiç yoktan böyle bir açıklama gelir, onu anlarım. Derim ki hocam gerek yoktu böyle bir şey, ama yani dediğin gibi, yani burada bir övgüyü hak edebilecek bir durum yok. Aksine hani daha realist yaklaşan bir yapıda oldukları için bence daha mutlu olmamız lazım. Çünkü hani biz haftalarca, aylarca oyunculardan memnun olup hiç reaksiyon almayan yönetimleri de gördük maalesef. Zaten bugünlere gelinmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de bence bu.
Tabii ki yani biz burada sosyal medyada ki ben hani bizzat yani futbol şube sorumlumuza Sayın Emre Koca da ben bizzat yazdım dedim ki ya bu oyuncuyu almayın. Bu oyuncu sakat, bu oyuncu sıkıntılı. İşte başka oyuncu ya hoca istedi. Chamberlain'i alırken de dedim yani abi Chamberlain'i almayın. Bak bu oyuncunun ciddi problemleri var. Bu oyuncu 10 maç 15 maç üst üste çıkartamaz. Bu oyuncu Beşiktaş'a fayda sağlamaz. Rebic çok kötü bir oyuncu. Rebic almayın. Yani Rebic, Chamberlain ve Eric Bailly için bizzat söylentiler çıktığı anda ben daha imza atılmadan, resmi anlaşma olmadan ben yöneticiyi bizzat uyardım. Dedim ki yapmayın lütfen bu oyuncularla olmaz. Dinlemediler. Sonucu görüyoruz bu sezon. Rekor fark yedik. Yani rekor fark yedik liderle. Ve iğrenç oynuyoruz. Yani sahada yokuz. Şimdi bir takıma 8 tane iyi oyuncunun içine 3 tane kötü oyuncu, yani gerçekten kötü oyuncu attığınızda ya da şöyle söyleyeyim 8 tane ortalama, normal, ortanın üstü, karışık oyuncu grubunun içine 3 tane gerçekten çok kötü vasat oyuncu attığın anda Ahmet, o takım dağılır. O takımdan hiçbir şey olmaz. Biz aynen bunu yaşıyoruz bu sezon. Yani 3 tane oyuncumuz ki her maç ama kesin 3 tane vasatın da vasatı oyuncumuz var. Ve sonuç işte Pendik Spor'u yenemiyorsun. Hatta 4 tane yiyorsun. İlk maç evinde yenemiyorsun. Sonra deplasmanda 4 yiyorsun. Adana'dan, Trabzon'dan 4 yiyorsun. İşte Samsun Spor'la berabere kalıyorsun. Başakşehir maçı rezalet bir maç. 90 artı işte 3'te 4'te gol yiyorsun son dakika. Eski topçundan. Ki adamlar tek kale oynuyorlar sana. Gerçekten tek kale oynuyorlar. Yani %70 toplu oynama veriyorsun adamlara. Fenerbahçe maçı tarihi bir fark. Bak tarihi bir fark yemekten son anda kurtuluyorsun. Yani biraz işte kalecin biraz şans, onların biraz beceriksizliği. Yani tarihi bir fark yiyebilirdik Fenerbahçe'den. 6-7-8 yani ciddi bu noktalara gelecek kadar gol pozisyonları vardı. Ben 20 dakikalık bir sekansta ben Beşiktaş hayatımda hiç bu kadar kötü vasat olduğunu görmedim. Orta sahip bırak çizgiye gelebilmeyi bizim ceza sahamı 18'in ilerisinde top atamadık. Yani bu derece kötüydük. Adamlar sürekli baskı yaptı. Şimdi bu noktada artık bu oyuncu grubu 5 tane hoca eskitmiş bu oyuncu grubuna artık tahammül etmemek gerekiyor. Bunlardan kurtulup doğru analizle çalışılmış, istatistiklerine bakılmış, sakatlık problemi olmayan ve sadece aynı dili konuşanlardan oluşmayan yani Fransızca biliyorsun Afrikalıların Fransızların birlikte oynadığı bir takımdık işte Rozier Fransızca konuşuyor. Abu Bakar, Gezal,
evet.
Masuaku, Muleka, Koley, Onana yani hepsi Fransızca konuşuyor. Oyuncularımıza baktığın zaman. Hepsi aynı. Orada bir gruplaşma oluşturuyorsun sen. Diğer tarafta da Türkler var. Yani iki ayrı gruba bölünmüş bir takım. Türkler yabancıları istemiyor. Yabancılar Türkleri istemiyor. Böyle saçma sapan bir ortamın içine sokuldu. İşte kadro dışılar oldu, sonra geri dönmeler oldu vesaire. Mesela o karar da hatalıydı. Niye hatalıydı? Bırakıyorsan eğer geri almayacaksın. Bir de sadece yabancıları bırakmayacaksın. Orada Cenk Tosun'u da kadro dışı bırakacaksın. İşte Salih Uçan'ı da, Umut Meraş'ı da, Onur'u da hiç gözünün yaşına bakmayacaksın. Yani orada eğer iki tarafa da terazi doğru uygulansaydı adalet terazisi doğru bir şekilde o karar alınsaydı bugün belki de 8-10 puan daha fazla puandaydık. Ve Türkiye Kupası'nı acaba alabilecek miyiz diye düşünmezdik. Yani ben Demir Ege'ye, ben Emrecan Terzi'ye verilmeyen zamanlara çok üzülüyorum. Yani bu oyuncuların bu böyle bir kötü sezonda daha çok süre alması gerektiğini, daha çok kadroda işte Erhan Ekimoğlu'nun daha çok süre alması gerektiğini düşünüyorum. Semih mesela hak ettiği süreyi alıyor artık. Semih bu takımın banko 11 oyuncusu, sakat değilse Semih oynar. Ama diğer çocukların da en azından seneye daha iyi olabilmesi, oynama alışkanlıklarını geliştirip A takım tecrübesi kazanabilmesi için bundan güzel bir sezon yoktu. Maalesef Santos'la biz o haftaları da heba ettik. Ama umutluyum. Serdar Topraktepe bence Emrecan Terzi'ye de, Aytu Batur'a da, işte Yakup Arda'ya da, Demir Ege'ye de o şansı daha fazla verecek. İsmini sayamadığım diğer altyapı oyuncuları, kardeşlerimize de. Onlar daha çok yukarıda oynamanın şansını bence bulacaklar. En azından son 20 dakika, 25 dakikada olsa sahaya girecekler. Ben bu Beşiktaş'tan daha umutluyum. Yani gençlerin oynadığı, gençlerin sahaya mücadelesini koyduğu. Çünkü Lugano maçında sen de oradaydın.
Evet.
Da güzel bir galibiyet aldık.
Çok güzel, evet.
O zaman çocuklar işte. Çocuklar sayesinde aldık. Bu çocukların özverisi sayesinde aldık. Ki sen bizzat izledin yani.
Tabii tabii. Yok, ben direkt canlı olarak izledim. Çok heyecanlanmıştım. Hatta hani oradan yukarıya doğru bir ivmelenme de bekliyordum. Ama maalesef süreci iyi yönetemedik. Dediğin gibi de Rıza Hoca'nın açıklamalarıyla beraber ve gelmeyen sonuçlarla beraber öyle bir döngüye girip maalesef orada da daha kötü bir yere doğru gitti. Hatta yani Santos Hoca geldikten sonra yani yukarısıyla puan farkı iyice açıldı. 11 puan falan vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu an geldiğimiz noktada bambaşka bir yerdeyiz. Bu zaten bizim gibi hedef takımlarda kabul edilebilir bir durum değil. Peki son olarak önümüze bakalım. Serdar Topraktepe'den ne gibi bir beklentimiz olması lazım sevgili Batuhan? Yani gerçekçi olmak gerekirse bu sezonla alakalı işte yani elimizde bir tek kupa hedefi var. Yani aslında önünde alması gereken 3 tane maç var. O 3 tane maç alırsa dediğin gibi hem kariyerine bir kupa kazandırmış olacak hem de Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl Avrupa Ligi'ne direkt playofflardan girmesini sağlayacak. Burada yeni gelecek hoca ve yapacağımız transferlerde de bize bir plaka olacak inşallah. Peki taraftara ne gibi bir tavsiyede bulunursun? Nasıl bir beklentiyle yaklaşmamız lazım bu kalan son maçlara?
Şimdi Serdar Hoca bizim hocamız. Yani camianın evladı. Başarısızlıkta da başarıda da bu adam milyon eurolar almıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu adam gel denildiğinde geldi. Sen bekle denildiğinde bekledi. Şu andaki ortadaki durum zaten, kadro durumu belli. 3 tane maçı var önünde. Hatta ben Fenerbahçe maçını da sayıyorum. Derbidir sonuçta. İnşallah çıkacağız, yeneceğiz. Evet. 4 tane maçı var. Benim için hayati önem taşıyan. O 4 maçta bana 4 galibiyet verirse benim için efsanedir Serdar Hoca. Helal olsun derim. Hatta yani umarım seneye de işte yabancı hoca gelirse, büyük kariyerli bir isim, onun yanında yine baş yardımcı olarak yer almasını ekibinde isterim. Çünkü Beşiktaş'ın evladıdır. Bu altyapıdaki çocuklara çok fazla emek vermiştir. Bizim için önümüzde 4 tane önemli maç var. Ben Serdar Hoca'dan bu maçlarda korkmadan Demir Ege'ye, Emrecan Terzi'ye, Yakup Arda Kılıç'a, Mustafa Erhan Hekimoğlu'na, zaten Semih'i söylemeye gerek yok. Semih şu anda sakatlığı var. İnşallah en kısa sürede o da dönecek. Bu diğer altyapı oyuncularımıza korkmadan şans vermesini istiyorum. Yenilelim, hiç önemli değil. Bu oyuncularla yenilelim. Gerçekten hiç önemli. Çünkü diğerlerini denedik. Cenk'i denedik, Salih'i denedik, Amartey'i denedik, Gezal'ı denedik, Abubakar'ı, Mulek, hepsini denedik. Olmuyor abi. Olmuyor. Bir de bu çocukları tamamen deneyelim. Yani koy Musrati'yi, koy Muçi'yi, at Raşit Say'ı sahaya. Stoperlerinde kim iyiyse o hafta, kim gerçekten iyiyse al onları. Sol beke Emrecan Terzi'yi koy. Koy ileriye Mustafa Eren Hekimoğlu'nu. Koy kanada Yakup Arda Kılıç'ı. Yani bunu yaptığın zaman otomatikman sen Beşiktaş taraftarının gözünde zaten hoca olarak avantajlı bir konuma geçiyorsun. Çünkü Beşiktaş taraftarı artık bu çocukları izlemek istiyor bu sezon. Bu çöpleri izlemek istemiyor. Bu çürümüş, kendine özgüveni kalmamış, artık takımı sabote eden oyuncuları izlemek istemiyor. Bakın bir de öyle bir noktadayız ki ya, o kadar maç kaybediyoruz, puan kaybediyoruz, hala dördüncüyüz, hala üçüncülüğe iddiamız var. Türkiye Kupası'nda hala daha iddialı konumdayız. Yani finale büyük ihtimalle çıkarız diye düşünüyorum. Biz çift maç usulü Ankara Gücü'nü bence iki maçta da geçeriz. Şimdi böyle bir pozisyonda gerçekten artık Serdar Hoca'nın yapması gereken tek şey bu çocuklara destek olup, zaten çok seviyorlar Serdar Hoca'yı. Altyapı oyuncularının hepsinin de emeği var. Serdar Hoca'ya bu çocuklarla beraber destek olup bu kadrodan Türkiye Kupası'nı kazanmalarını beklemek. Bizim yapacağımız, taraftarın yapması gereken, biz taraftarın yapmamız gereken şey bu. Serdar Hoca'nın arkasında durmak, ona onu hissettirmek. Yani biz ona güveniyoruz, onu seviyoruz. Umarım başarılı olur, bize Türkiye Kupası'nı kazandırır. Hem kendi kariyeri açısından, Kendi hocalık kariyeri de çok önemli. Çünkü 3 maça çıktı, 2 puan ortalaması var. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. O puan ortalamasını yükseltsin. Hem kariyerini, title'ını bir kupa kazandırsın. Türkiye Kupası'nı kazandım ben Beşiktaş'ta. Yani onun için ileride başka takımlara gider, başka yerlerde antrenörlük yapar. Kariyerini bilemem ama hem onun kariyeri için hem Beşiktaş kariyeri için hem de Beşiktaş'ın gelecek sezondaki yapılanmasına, işte UEFA Avrupa Ligi'ne katılırsak oradan gelecek gelir, yeni formatta daha da yükseldi biliyorsun. Orada daha fazla artık para var o havuzda, UEFA Avrupa Ligi'nde. Konferans Ligi'ne göre. Yani Beşiktaş'ın alacağı para da yükselecek. Bu da transferde Beşiktaş'ın elini güçlendirecek. Hem kaynak açısından hem oyunculara, biz seneye UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak, final oynayacak bir kadro kuruyoruz projesiyle gitmek çok önemli bir bence avantaj. Umarım Beşiktaş Serdar Topraktepe ile bu sezon bunu başaracak.
Teşekkür ederim Batuhan. Yani çok önemli bir konuya değindin. Özellikle oyuncuların hocaları için reaksiyon vermeleri deyince aklıma Mourinho'nun Inter'inde Eto'nun sol bek oynattığı maçlar geldi aklıma. Daha sonrasında hoca değişikliğinde zannedersem Rafael Benitez'di. Geldiği zaman Eto'yu sol bek oynatmak istediğinde kesinlikle oynamam, onu sadece Mourinho için yapmıştım, sadece onun için yaparım diye bir ifadesi vardı. Bu da çok önemli. Bazen oyuncular hocaları için oynarlar, hocaları için özveride bulunurlar. Burada da onları Beşiktaş formasına kavuşturan, sahaya süren hocalarına, altyapı hocalarına bu özverili bir şekilde de teşekkür etmelerini ve sahada performansla bunu taçlandırmalarını ben umut ediyorum. Geleceğe umutla bakıyoruz. Umutla bakıyoruz derken ilk pilot programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk sevgili Batuhan. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Ahmet. Çok keyifliydi. Konuklarla ve görüntülü bir şekilde de bunu yapacağız zaten ilerleyen günlerde. Hem görüntülü de olacak ilerleyen zamanlarda. Konuklarımız da katılacaklar bize. Çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. Emeğine sağlık. Serence Bey Komteri ailesine de, ekip arkadaşlarımıza, arka planda emek veren tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için, Beşiktaş camiası için platformumuz hayırlı olsun. İlk podcastimizi de böyle tamamlamış olduk.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Batuhan. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sevgili Beşiktaşlar, Batuhan Ekşioğlu ile birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Uysal. Serence Bey'den Beşiktaş'a programının pilot programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Programımızı takip edin, sayfamızı takip edin serencebey.com.tr. Uygulamalarımızı cep telefonlarınıza indirin. Hem Android'den hem de Apple iOS App Store'larından, Serence Bey uygulamasından içeriklerimize, haberlerimize ve programımıza ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Beşiktaş'la kalın.
Görüşmek dileğiyle. Bay bay.
Bugün de Serence Bey'den başlayan yolculuğumuz Beşiktaş'ta sonlandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümleri kaçırmamak için bizi Serence Bey uygulamasından www.serencebey.com.tr web sitemizden ve birçok dijital yayın platformlarından takip edebilirsiniz. Transferlerden ilk önce haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için Serence Bey haber sitesini ve sosyal medya kanallarını mutlaka takip edin. Serence Bey ile ilk ve doğru bilen siz olun.